Ayrım 14.
Zaten kendisinden bir cevap beklediğinden de emin değildi. Zira kadın bir yandan soymaya devam ediyor ve cevabını da almadan onu yönlendirmeye çalışıyordu. Üşüdün mü? Gel canım, şimdi ısınırsın, hadi gel. Seyit adeta kurgulu bir oyuncak gibi onu tabi olmuştu. Kadın onu yatağa doğru çekerek oturttu, sonra kendi yere diz çökerek çizmelerin çıkarmasına yardımcı oldu. Genç çocuk bir kadının kendini soyacağı fikriyle aniden itirkildi, yataktan kalkmak istedi ama onun telaşını sezen kadının bir hareketiyle rahatladı. Baronez ayağa kalkarak yatağın örtülerini açtı. ''Hadi Seyit canım, gir şu yatağı, iyice örtün. Üşümen geçene kadar, istersen üstündekileri çıkar, ben bakmayacağım.'' Yeni tattığı heyecanın devamını getirmek istemesine rağmen altındaki yatağın yumuşaklığından derin bir uykunun da özlemini çeken Seyit her halükarda bu geceyi burada geçireceğinden emindi. Utangaçlığından sıyrılmak için kendini zorladı. Kadının ertesi gün arkasından gülerek anlatabileceğini düşündü. Bu onun önünde soyunmaktan daha utanç verici bir şey olurdu. Ani bir kararla ayağa kalktı ve giysilerini çıkarmaya başladı. ''Benim burada olmamı istediğinden emin misin?'' Baronez sorarken hiç yaklaşmadan duruyordu. Delikanlıyı ürkütmek en son isteyeceği şeydi. Onun kendine güveninden ve arzusundan emin oluncaya kadar bekleyebilirdi. Ama şu ana kadar içtiği içkiler ve geceden beklentisinin hayali sabrına engel oluyordu ve o ağır işveli yürüyüşüyle delikanlıya yaklaştı. Ellerini onun henüz tüylenen ama adaleleri gelişmiş göğsüne uzatarak avuçlarındaki sıcaklığı bütün vücuduna yaydı. Seyit içindeki titremenin ve kalp seslerinin duyulmasından korkuyordu. Vodka'nın tesiri çoktan geçmiş, yerini tarifini kendi kendine yapamadığı bir sarhoşluk almıştı. Başı uğulduyor, midesi düğümleniyordu. Neredeyse dizleri boşalıp yere düşmek üzereydi. Kolları iki yanında öylece duruyordu. Baroness sıcak el temaslarıyla onun çıplak vücudunun etrafında aynı bir heykeli seyreder gibi dönüyordu. Kadının her dokunuşunda vücudu ateşe basmış gibi oluyordu. Buna daha fazla dayanamayacağını hissetti. Böyle bir anda bir erkeğin bir kadını hissetmesi gerekenler tam olarak nasıl olabilirdi bilmiyordu. Ayrıca iyice kısılan lambanın puslu ışığında neredeyse sis perdesi ardından gördüğü kadının kim olduğu da şu an için hiç önemli değildi. Bu kadın içinde onun bir özelliği olmadığı muhakkaktı. Bu evde yaşanan herhangi geceden biriydi bu gece. Bir kadının kendisine işkence edercesine heyecan almasını, solumasını seyretmesine izin vermeyecekti. Aniden büyük bir hırsla döndü ve ortaya çıkardığı göğüsleriyle sırtına dokunmakta olan kadını kollarıyla sardı. Artık onu hiçbir şey durduramazdı. Bu odada daha önce çok erkeği ağırlamış olan kadın, mahcup tecrübesiz bir gencin böylesine ani değişiminden şaşkın, sertliğinden ve saldırganlığından duyduğu korkuyla bir şeyler söyleyip onu yatıştırmaya çalıştı ama muvaffak olamadı. Seyit adeta saatlerdir kendisini yöneten kadından öcünü almak ister gibiydi. Onun sakinliğine ve nazik sevişmeye davet eden işveli sesini duymuyordu artık. Bundan sonrası da onun istediği gibi olacaktı. Yatağa sırt üstü yatırdığı baronesin dağılan saçları ve ağır makyaj arasında kaybolan yüz ifadesi şaşkındı. İlk defa böyle bir şey başına geliyordu. Şimdiye kadar her misafirin vereceği zevkin derecesini kendisi tayin eder ve istediğini alırdı. Bu defa kafası dik, bildiğini okuyan biri çıkmıştı şansına. Başını yan çevirip başucundaki resimleri seyrederken kendini delikanlının hoyrat ve hırslı temaslarına bıraktı. Seyit yataktan kalkarken artık eski utangaç Seyit olmadığının farkında kendini mühim bir imtihandan geçmiş gibi rahatlamış hissediyordu. Bir saat kadar evvel zor çıkardığı elbiselerini eline aldığında artık insanın çıplaklığının da tabii ve hatta güzel olabileceğinin bilincindeydi. Dudaklarında memnuniyet dolu bir gülümseme ile yatakta soru dolu gözlerle kendisini seyreden kadına baktı. Baroness adeta mırıldanır gibi konuştu. ''Yine geleceksin değil mi?'' ''Bilmem'' dedi Seyit ve verdiği cevaptan da çok memnun oldu. Herhalde böyle bir kadına daha büyük bir erkek de aynı cevabı verirdi diye düşündü. Kendi kendini ve elbiselerini giydi, odadan çıktı. Merdivenlerden indiğinde Pedro'yu kendini bekler buldu. ''Neredesin Tanrı aşkına? Sabaha kadar burada kalmayı mı niyetliydin yoksa?'' Sonra arkadaşının yüzüne dikkatli bakarak sordu. ''İyi değilsin değil mi? Her şey yolunda mı? Anlat nasıl gitti? Harika bir kadın değil mi?'' Kapıyı çekerlerken Seyit gülerek konuştu. ''Sen aynı şeyi benim için ona sorsana.'' ''Hey şu bizim kurt Seyit'e bakın. Sen de epey alçak gönlüsün bakıyorum. Sahi Pedro, kimdi bu baroness dediğin? Pedro gülmeye başladı. O kadar saat onun kim olduğunu anlamadın mı? Hiçbir şey konuşmadınız mı kuzum? Seyit aynı keyifli gülüşle cevapladı. Sen beni buraya konuşmaya mı getirmiştin arkadaşım? İki delikanlı atlarını atladıklarında kendilerini bir kuş kadar hafif ve hür hissediyorlardı. Ancak enerjilerini tamamen tüketmiş olmalıydılar ki az sonra bütün vodkaların üzerine silen parfümlerin, şöminede yanan odunların, sigaraların, kadınların, hasılı bütün gecenin kokularının ağırlığı başlarına çökmüştü. Saatlerdir yayarak yolu yumuşacık doldurmuş kar üzerinde atları ağır ağır ilerlerken lapa lapa uçuşmakta devam eden beyazlığın soğuk havasını içlerine çekerek nefeslerini temizlediler. Üşüdüklerini hissetmiyorlardı. Son derece keyifli ama yorgunlardı. Sahi dedi Pedro, Baroness hikayesini anlatmadın mı sana? İnan anlatmadı, çok mu mühim? Yok canım, ama her yeni geleni muhakkak bir kez anlatır da ondan. Alman kendisi, Baroness'liği ilk Alman kocasından geliyor. St. Petersburg'a yaptıkları bir seyahat sırasında ölmüş. Aslına bakarsan onu karısının öldürdüğüne inananlar bile var. Baroness buraları o kadar sevmiş ki kalmış ve derken karşısına zengin mi zengin Moskovalı bir tüccar çıkmış. Sen bu kadını 20 sene evvel düşünebiliyor musun? Kim bilir nasıldı? Tabii az zaman sonra da Bayan Satova olarak Moskova sosyetesinde yerini almış. Yeni kocasını ikna etmiş olmalı, onu kimse Bayan Satova diye bilmez. Herkes Baroness diye hitap eder. Yeni kocası alınmaz mı buna? Sanmıyorum. Zaten annemin dediğine göre burada mücadele mevzu yapacak zamanı da olmamış zavallının. Evlendiklerinden 2 sene sonra o da ölmüş. Ben de neredeyse kocalarını öldürdüğüne inanacağım. Bu inancında yalnız kalmazsın da. İşte böyle. St. Petersburg sosyetesine transfer olmuş bizim sevgili Baroness. Böyle bir yaşantısı olduğunu herkes biliyor mu? Tabii. Peki bile bile nasıl görüşüyorlar? Sevgili dostum, görüşmelerinin bir sebebi asil olması, bir diğeri de böyle yaşantısı olması zaten. Anlayamadım. Erkek çocuğu olan bütün anne babaların baronesin varlığı sayesinde içleri rahat ediyordu ondan. Bu çevrede kimse oğlunun erkekliğe geçişinden fazla endişe duymaz. Nasılsa baronesin ona en iyi öğreteceğinden emindirler. İnanamıyorum diyen Seyit gülmeye başladı. Kahkahalar arasında atlarını eve doğru sürdüler. Kurt Seyit'in erkekliğe geçiş safhalarından en önemlisini yaşadığı o günden bir hafta sonra Mehmet Eminov St. Petersburg'a döndü. Bir araya geldiklerinde her zamanki gibi konuşacak çok şeyleri vardı. Babasının kış ortasında Yalta'ya bir yolculuk yapacağını duyan Seyit büyük bir ümitle ona katılabilmeyi bekledi. Ama mektebinden izin alması söz konusu değildi. Eminov kış ortasında Aluşta'ya kısa bir yolculuk yaparak sevgili karısını ve çocuklarıyla hasret giderdi. 1906 yılı St. Petersburg'u artan dertleriyle bulduğunda Seyit mektebinde başarısını aynı seviyede devam ettiriyordu. O zaman zarfında Baroness evine benzeyen diğer adresleri de öğrenmişti. Şimdi rüyalarını yaz izinde babasıyla beraber Yalta'ya kendi evine yapacakları seyahat süslüyordu. Ayrıldığından 2 sene sonra evine dönmüş olacaktı. Annesini ve kardeşlerini düşündükçe içi sızlıyor ve bu sızı onları görüp sarılmadan geçmeyecekti. Aluşta yolunda 1916. Krimskaya Gori'nin yüksek tepeleri henüz yumuşamamış kuzey rüzgarlarını kucaklarken Karadeniz'e bakan güney yamaçlarında çoktan baharın renkleri ve kokusu hakimdi. Başakları filizlenmiş buğday tarlalarının arasından dolu dizgin beliren 4 atlı birbirinin ardı sıra şarap bağlarının çevirdiği meyilli araziye girdikten sonra durdular. Set set denize doğru inen toprak, bağlara paralel tepeleri kaplayan köknar, çınar, akkavak, kayın ve gürgen ağaçlarının iç içe geçtiği ormanların eteğinde yemyeşil uzanıyordu. Yolcuların 4'ü de üniformalıydı. Atların üzerinde kendilerinden emin, dimdik duruşlarına bakılırsa aldıkları yoldan yorulmuşa benzemiyorlardı. İçlerinden biri durdukları tepenin önüne doğru atını ağır ağır sürdü. Sol eliyle atının dizginlerini çekip onu durdururken sağ eliyle başını şapkaya çıkardı. Sonra arkasında kalan arkadaşlarının birini takdim eder gibi tepenin eteklerindeki köpüklü dalgalarla kıyıya vuran denizi gösterdi. İşte Karadeniz. Gözlerini kapayıp tatlı tatlı kıyıdan tepelere uzanan rüzgardaki tuzlu deniz kokusunu içine çekti. Kahverengi perçemli kesilmiş saçlarında güneş vurdukça bal rengi röfleler uçuşuyordu. Mavi gözleri seyrettiği Karadeniz ile neredeyse aynı renkti. ince yüzünde kemiksiz düz bir hatla inen burnu hafif çıkıntılı elmacık kemiklerini daha da belirginleştiriyordu. Dolgun alt dudaklarında gülmediği zaman dahi istisna taşıyan bir ifade seçiliyordu. Saçları gibi özenle tıraş edilmiş bıyığı kavisli ince üst dudağını açıkta bırakıyordu. Çenesindeki derin çukurluk sanki ince oval yüzünün bitimini işaretliyordu. Burası bir cennet Kurt Seyit. Manzaradan ortukça etkilenmişe benzeyen sarışın subay atını öne doğru sürüp tek başına duran arkadaşının yanına geldi. Diğerleri de onu takip ettiler. Arkadaşlarına nazaran daha iri cüsseye sahip olan sarışın subay konuşmaya devam etti. Ben senin yerinde olsam, St. Petersburg'da çürüyeceğimi, gelir memleketime yerleşir, bu güzelliğin tadını çıkartırım Seyit. Seyit kendi toprakları üzerinde misafirlerinin beğenisinden hoşnut kalmış bir ev sahibinin keyfiyle gülümserken, sarışına kardeşi kadar benzeyen yalnız biraz daha ince yapılı olan subayın sesi duyuldu. Mişa, Mişa, artık St. Petersburg yok biliyorsun, Petrograd var. Sana bir şey söyleyeyim mi Vladimir? Ben bu Petrograd ismine alışamadım bir türlü. St. Petersburg isminin nesi var anlayamadım. Hiçbir şey yoktu, sadece Almancaydı. Ne olacak? O kadar senin söylenmiş, hiç kimse rahatsız olmamış. Şimdi Almanlarla harpteyiz sevgili Mişa. Sana hatırlatmama gerek yok herhalde. Arkadaşını Mişa diye hitap ettikleri Mikail, bu isim mevzunda oldukça inatçı görünüyordu. Israrla devam etti. Hayır sevgili Vladimir, bana hatırlatmana hiç gerek yok. Özellikle cepheye gitmeden geçireceğimiz son birkaç gün harp lafını duymak, hiç duymak istemiyorum. Ancak senelerce kullandığımız bir ismi, şimdi sırf adamlarla harpteyiz diye Rusça'ya çevirmene ne gerek var anlamıyorum. Arkadaşların inatlaşmasını gülümseyerek izleyen Seyit lafa karıştı. Belki de Almanca bir isimle Almanların daha fazla iştahını çeker diye korkmuşlardır, ne dersiniz? Gülmeye başladılar. Münakaşa bitmişti. Seyit birden o ağır, sakin halinden sıyrıldı. Atını kendi tarafında bir döndürdükten sonra içi içine sığmaz bir tavırla Mişa ve Vladimir'in arasında duran arkadaşına seslendi. Hadi Celil, misafirlerimize bizim usul bir hoş geldin diyelim, var mısın? Celil Seyit'in ne demek istediğini anladığını gösterir bir şekilde gözlerini kırpıp gülümsedi. Uzun kirpiklerin çevrelediği simsiyah gözleri hafif çekikti. Gülünce daha da çekiliyordu. Gözleri gibi kömür saçları Vladimir ve Mişa'nın arasında onların sarışınlıklarına tezat daha da belirginleşiyordu. Atlarını merasim havası içinde karşı karşıya getirip sonra birbirlerinin etrafında bir tur attılar. Seyit cebinden çıkardığı mendilini havaya kaldırarak atını mahmuzladı ve son sürat ağaçların arasına daldı. Celil de aynı süratle onu takibe başlayınca şaşkınlıkla seyreden arkadaşları önce bakışıp sonra onların ardından at sürmeye karar verdiler. Kafilenin başını çeken Seyit ağaçların arasında tekrar açıklığa çıktıkları anda mendilini yere bırakıverdi. Hemen ardından yetişen Celil atının terkizinde sağ tarafa yan yatıp uzandı ve yerdeki mendili aldı. Tekrar eğri yerleştirirken atını hızlanması için mahmuzladı ve birkaç saniye sonra arkadaşının önüne geçti. Arayı biraz açtıktan sonra mendili bıraktı. Bu defa Seyit atının yan tarafından tek tarafı üzengide mendili gördüğü çalıların üzerine doğru ilerledi. Az sonra elindeki mendili havada sallayarak arkadaşının yanından geçip kayın ağaçlarının sıklaştığı yerde gözden kayboldu. Mendil yarışındaki arkadaşlarına yetişmek için dört nala at koşturan diğerleri gördüklerinden müthiş eğleniyorlardı. Hareket halinde seyirci oldukları bu zorlu fakat heyecanlı oyuna naralar atıp çılgınlar gibi bağırarak katılıyorlardı. Dört delikanlı kıyıya paralel uzanan yamaçlarda kah sık ağaçların arasından kaybolup kah düzlüğe çıkarak bir müddet daha yol aldılar. Kıyıdan içeriye sapıp Sadovi Caddesi'nin başına geldiklerinde yavaşladılar. Yol kenarında yüksek ağaçların çevrelediği geniş caddenin iki yanında büyük bahçeler arasından serpiştirilmiş evler yer alıyordu. Misafirleri Seyit'i takiben yüksek duvarların çevirdiği büyük bahçe kapısından girdiler. Dört nala aldıkları yolun sonunda ağaçların gölgesinde ılık bahar rüzgarını tenlerinde hissetmek hepsini ferahlatmıştı. Tekrar ediyorum, burası bir cennet Seyit. Bunları söyleyen Mişa bir yandan da derin derin havadaki bahar kokusunu içine çekti. İstediğin zaman gelip kalabilirsiniz. Ben olmasam bile babamlar sizleri ağırlamaktan ancak mutlu olurlar. Bunu unutmayacağım. Vladimir birden hatırlamış gibi söze girdi. Sahi çocuklar, Pedro neden gelmedi? Bilmiyorum dedi Seyit. Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Son zamanlarda sık sık Moskova'ya gidip duruyor. Ne iş var orada? O kadar anlamıyorum. Celil'in çekik gözlerinde şüpheci bir ifade belirmişti. Evet, epeydir bir garipliği var. Artık bizlerle eskiden olduğu gibi değil tavrı. Misha'nın sözlerine Vladimir de hararetle katıldı. Doğru, bir garipliği var, ben de hissediyorum. Bizden hiç ayrılmazdı. Hele seninle Seyit kardeş gibiydiniz. Davranışları, hatta bakışları bile soğuklaştı sanki. Seyit orada olmayan arkadaşını diğerlerine karşı korumak ihtiyacı hissetti. Yapmayın çocuklar, haksızlık ediyorsunuz. Bana sorarsanız askerlikten ayrılmış olmaktan pişman. Babasının işinde de mutlu olamadı. Belki bizlerle olmak onu özlediği bir hayatı hatırlatıyordur. Sonra artık yeni yaşamını bizlerle, dördümüzün olduğu kadar yakın olmak imkanı da tanımıyor. Diğerleri bu izahtan tatmin olmamış gibiydiler. Celil dudak bükerek konuştu. Yine de bakışlarının ardında hiç dostane olmayan izler görüyorum. Petro'da bizim bilmediğimiz bir iş var. Seyit daha fazla mevzuya devam etmek istemedi. Petro'daki değişikliğin o da uzun zamandır farkındaydı. Hatta onun liman civarındaki toplantılara katıldığı söylentisi dahi kulağına gelmişti. Ama şimdi bunları söyleyip arkadaşlarını iyice heyecanlandırmanın gereği yoktu. Ağaçlık yolun bitiminde ortası gül fidanları ile bezenmiş, küçük çakıl taşları ile kaplı geniş meydanlığa varmışlardı. İçinde kocaman yapraklı dikenlerinde pembe çiçekler açmış kaktüslerin yeşerdiği mermer oyma saksılar, mermer geniş basamakların iki yanında yükseliyordu. Sarmaşıklar ve hanım elleri evin ikinci katına da kadar uzanmışlardı. Yüksek giriş kapısının kristal camları renkli kesme geometrik camlarla çevrelenmişti. Bahar gününün bitmekte olan aydınlık saatleri içerisinde evin ve bahçenin gelenleri sımsıcak karşılayan sessiz bir rahatlığı vardı. Arka tarafta uzanan ormanın bahçeyle kaynaştığı yerdeki ağaçlar evin boynunu çoktan aşmıştı. Delikanlılar atlardan inmeye başlamışlardı ki Kahya Cemal'in sesi duyuldu. ''Vay efendim, kimler gelmiş, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, sizleri özledik, herkesin gözü yollarda.'' Seyit kendisine doğru güleç yüzle gelen Kahya Cemal'e doğru yürüyüp kollarını açtı, kucaklaştılar. Celil de aynı sıcaklıkla kucaklayan Cemal, evlerine ilk defa gelen diğer misafirleri sadece hürmetkar bir selamla vermek yetindi. Cemal Kahya oldukça yaşlanmıştı ama dinçliğinden pek bir şey kaybetmişe benzemiyordu. Koşarak evin ahırlarının olduğu taraftan gelen iki genç çocuğa atların dizginlerini teslim ettikten sonra talimatını verdi. Hadi durmayın çabuk, atların terini alıp suyunu yemini verin, tımarını yapın, çabuk çabuk. Seyit kolunu Cemal'in omzuna atarak eve doğru yürüdü, arkadaşları da kendisini takip ediyorlardı. Anlat bakalım Cemal Kahya, herkes nasıl, her şey yolunda mı? Cemal adeta kendi oğluyla buluşmuş kadar hayatından memnundu. Küçük efendi ne de olsa onun elinde büyümüş sayılırdı. Aralarındaki bağ o kadar yakındı ki ona ismiyle hitap ederdi. Her şey yolunda Kurt Seyit, herkes iyi. Babam biraz daha yaşlandı tabii ama hangimiz yaşlanmadık ki? Baksana sen bile yaşlanıyorsun artık. Gülüşerek kapıya vardıklarında onların gelişinden haberdar olan ev halkı çoktan kapının önünde toplanmıştı. Babası, annesi, bütün kardeşleri, Halife'nin kocası, Mahmud'un karısı, Osman hepsi oradaydı. Özlem içinde Seyit'le sarılıp öpüştüler. Kapının önünde bir bayram havası yaşanıyordu. Celil de evin yabancısı olmadığı karşılanışından belliydi. Yabancı misafirler ev halkına tanıştırıldı. Hep beraber arka bahçeye açılan verandaya geçildi. Zahide gözlerini uzun zamandır hasretini çektiği oğlundan alamıyor, onunla gururlandığı her halinden belli bakışlarla seyrediyordu. 41 yaşında olmasına rağmen saçının arasında kaybolan birkaç tel beyazdan başka yaşını belirtecek bir görüntüsü yoktu. Büyük kızı Hanife'nin yanında onun ablası gibi duruyordu. Hala incecik ve zarif yapılıydı. Hanife 25 yaşının tüm güzelliğiyle aşık bakışlarla kocasının yanı başında oturuyordu. Küçük Havva ise henüz 14'ündeydi ve ayın 14'ü gibi güzel deyimini ispatlar güzellikteydi. Duru bembeyaz cildinin üzerinde nazar boncukları gibi duran iri lacivert gözleri uysal, mutlu ve karşısındakine huzur veren bakışlarla doluydu. Fazla konuşmuyordu ama Seyit abinin dönüşünden ne kadar mutlu olduğu gözlerinden okunuyordu. Celil ve diğer iki yabancı delikanlının orada bulunmaları onu hafif utançla karşılık bir heyecana itmiş, yanakları al al olmuştu. Mahmud'un karısı uzun boylu, beyaz tenli, uzun kapkara saçlı bir Çerkez güzeliydi. Henüz 16 yaşını doldurmuş olan Osman'la yan yana oturdukları bahçe koltuğunda o kadar genç ve çocuksu görünüyorlardı ki. Mirza Eminov arkasına dayanıp oturduğu demir bahçe iskemlesinde etrafında toplanan geniş ailesini iftiharla seyrediyordu. 58 yaşına gelmiş, saçları ve sakalı bembeyaz olmuş, alnı ve gözlerinin kenarlarında hafif kırışıklar belirmişti. Hala dinç, çevik ve sıhhatliydi. Emekliliğinden bu yana sadece toprakları, karısı çocuklarıyla haşır neşir olmaktaydı. Mutluydu. Senelerdir özlemini çektiği şeyleri yapıyordu. Yıllar boyu özlemle ayrı kaldığı sevgili karısı ve çocukları hepsi şimdi gözünün önündeydi. Seyit hariç. Onu çok özlemişti. Oğlunun arkadaşlarının hepsiyle birer küçük sohbet yaptıktan sonra Seyit'e sormak istedikleri vardı. Misafirlerin yanlış bir şey anlayıp alınmamaları için kendi aralarında da Rusça konuşuyorlardı. Ancak Mehmet ve Seyit'in Rusçaları hakikaten bir St. Petersburglu'nun Rusçasından ayırt edilemeyecek derecede temiz ve güzeldi. Misha ve Vladimir baba oğlun konuşmalarını hayretle takip ettiler. Petro neden gelmedi Seyit? Her gelişinde seninle beraber olurdu. Daha az evvel konuştukları mevzunun yeniden açıldığını fark eden Seyit, arada arkadaşlarını bu konuda bir şey söylememeleri hususunda işaret verir gibi bakış attı ve babasını cevapladı. Moskova'ya gitmesi gerekiyormuş baba. Biliyorsun o şimdi babasıyla çalışıyor. Sanırım vaktini bizlere göre ayarlayamadı. Hizmetkarların getirdiği soğuk limonatalar ve çöreklerin ikramı araya girince Pedro unutuldu. Eminov uzun zamandır göremediği arkadaşlarını merakla oğluna sordu. Mojevskilerden ne haber Seyit? Keyifleri yerinde mi? Çok sevgileri selamları var hepinize. Sanırım bu yaz ortasında Livandiya'ya gelecekler. Sizlere de uğramak istiyorlardı. Biz oradan ayrılmak üzereyken Olga teyze anneme bir mektup yazacağını söylüyordu. Zaten bu gidişle Petrograd boşalacak dedi Vladimir, kendisine ikinci bir bardak limonata doldururken. Endişeli bir ifadeyle iskemlesine öne doğru hareket eden baba Eminov, beyaz kaşlarını kaldırarak sordu. Harbin gidişatı o kadar kötü mü çocuklar? Pek ümitli olduğu söylenemez diye cevapladı Mişa ve devam etti. Petrograd kaynıyor, Moskova da öyle. Mehmet tekrar arkasına yaslanırken başını iki yana salladı. O kaynamaların ateşi çok önceden yakılmıştı. Yıllarca da körüklendi. Sonra yüzünün ciddi faydasını bir gülüşle değiştirdi. Ama hiçbir şey St. Petersburg'u boşaltmadı. O şehrin her zaman kendisine ait bir çekiciliği vardır. O çekiciliğinin de tutkunları. Seyit arkadaşlarını göz kırparak babasını gösterdi. Baban da otkutunlardan biridir arkadaşlar. Bak Kurt Seyit, baban da benim gibi Petrograd ismine alışmamış, görüyor musun? Misha'nın kendisine taraftar bulmuş olmaktan sevindiği belliydi. Eminov gülerek konuştu. Benim artık o muhteşem şehirle işim bitti. Benim için St. Petersburg olarak kalacak hep. Ama sizlerin daha orada çok işi, uzun bir yaşantısı var. Sizler artık Petrogradlısınız. Az sonra birbirlerine iyice kaynaşmışlardı. Tatlı bir sohbetin ardından hep beraber yemek odasına geçtiler. Sofrada gençleri ve hanımları sıkmamak için mümkün olduğunca havadan sudan konuştular. Misha ve Vladimir Zahide'nin yemeklerini yerken uzun uzun övgüler yağdırdılar. Sofranın ortasında duran sebzeli kuruzu tandır tok bir insanı bile acıktıracak görünüşteydi. Baba Eminov uzun zamandır içkiyi bırakmıştı, yine de delikanlılara vodka ikramında kusur etmedi. Kalktıktan sonra kahvelerini içmek üzere bahçenin üzerindeki salona geçtiler.